iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Selahattin Koca Aslan.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. İz Bırakanlar özel programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, insan denen varlık bu dünyadan bir gölge gibi sessizce gelip geçiyor. Ancak bazıları var ki, vücutları toprağa karıştıktan sonra da ruhlarıyla, fikirleriyle ve tabii ki eserleriyle yaşamaya devam ediyorlar. Bu seçkin şahsiyetler yetiştikleri toplumun yüz akı sayılıyor ve öyle kolay kolay da unutulmuyorlar. Biz de İz Bırakanlar programımızda onlara duyduğumuz vefa ve minnet borcunu, o unutulmaz değerlerimizin hatıralarını yad ederek ve gelecek nesillere aktararak ödemeye çalışıyoruz. Kıymetli dinleyenler, İnsanoğlu fani bir varlık. Maddi hayatı nihayet ölümle sonuçlanıyor. Ama Allah'ın güzel ve salih kulları, nebiler, veliler ve şehitlerse ölmezler, hizmetleriyle, eserleriyle, tesirleriyle yaşamaya devam ederler. İşte bu güzel ve salih insanlardan biri de eserleriyle, Risale-i Nurlarıyla asrımızı ve hayatımızı nurlandıran Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Tanıyanların ve sevenlerin gönlünde taht kuran bu büyük hak dostu, bundan tam 45 sene önce bugün, dünyadaki vazifesini, yolculuğunu tamamlayarak sonsuzluk iklimine uçmuştu. Binlerce insanın gönül dünyasında derin izler bırakan asrımızın müfessiri, dava ve mücadele adamı Bediüzzaman Hazretleri, her sene daha bir deruni hislerle yad ediliyor. Aradan geçen 45 yıllık süre içinde o eserleriyle, hizmetleriyle, kendilerine hakka kulluk konusunda rehber ettikleri insanlar vasıtasıyla yaşamaya devam ediyor. Bizler de bu akşamki İz Bırakanlar özel programımızda bu güzel insanın kişiliğinden yansımalar taşımak, yaşanmış bir güzelliği paylaşmak istiyoruz siz sevgili dinleyicilerimizle. Kıymetli dinleyiciler, yaklaşık 2,5 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Hakka yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anacağımız bu özel İz Bırakanlar programında. Ve bu akşamki İz Bırakanlar özel programımızda birbirinden değerli misafirlerimiz olacak. Az sonra Üstad Hazretlerinin hayattayken yanlarında, yakınlarında, hizmetlerinde bulunmuş talebelerinden Mehmet Emin Birinci Abi bizlerle birlikte olacaklar. Yine Fırıncı Abi olarak tanıdığımız Mehmet Nuri Güleç Beyefendi bizlerle birlikte olacaklar stüdyomuzda. Çok değerli Mehmet Paksu hocamız, hepinizin yakından tanıdığı bir isim, bizlerle birlikteler. Radyomuzun genel müdürü ve yaptığı programlarla kendilerini severek dinlediğiniz, takip ettiğiniz Haluk İmamoğlu beyefendi bizimle birlikte olacak. Safa Mürsel Bey programımıza dahil olacaklar. İlerleyen dakikalarda Yeni Şafak gazetesi başyazarı, Altınoluk dergisi yazı işleri müdürü Sayın Ahmet Taş getiren, Sabah gazetesi yazarlarından Emre Aköz, kıymetli mütefekkirimiz, yazarımız Şule Yüksel Şenler hanımefendi, kitapları çok satan, çok okunan ve siz Moral FM dinleyicilerini yine yakından tanıdığı bir isim Sayın Halit Ertuğrul. Genç bir yazar, genç bir mütefekkir Metin Karabaşoğlu ve Profesör Doktor Faris Kaya bu akşam İz Bırakanlar özel programımızda bizlerle birlikte olacaklar. Şu an stüdyoda iki değerli misafirim var. Mehmet Paksu hocam. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ve Sayın Haluk İmamoğlu beyefendi, efendim siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bize de iz bırakanlara katılma nasip oldu. Teşekkür ediyorum.
Efendim, sizlerle az sonra sohbete başlayacağız. Ve bu akşam programımızın hemen başında belirteyim. Hepimiz ortak bir soruya cevap arayacağız. Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam fikir, düşünce ve aksiyon hayatına getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Programımız boyunca bu sorunun cevabını arayacağız birbirinden değerli misafirlerimizle. Fakat ilk olarak Bediüzzaman Hazretleri'nin hizmetkarlarından, yakın talebelerinden Mehmet Emin Birinci abimizle üstada konuşmak istiyoruz. Acaba Üstad Hazretleri'nin bir günü 24 saati nasıl geçiyordu? İbadet hayatı nasıldı? Mehmet Emin Birinci abimize soracağız şimdi bunları. Sevgili dinleyiciler, İz Bırakanlar özel programımızın bu bölümünde stüdyomuzda yine çok değerli bir misafirimiz var. Bediüzzaman Hazretleri'nin yakınlarında hizmetlerinde bulunmuş talebelerinden Sayın Mehmet Emin Birinci abimiz bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Efendim biz sizinle Bediüzzaman Hazretleri'nin 24 saatini konuşmak istiyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bir 24 saati, bir günü nasıl geçerdi? Üstad Hazretleri zamana nasıl bir anlam yükler, zamanlarını nasıl değerlendirirlerdi?
Bu sualinize cevap vermek için 10 dakikaya sığacak bir zamanla bunlar tahdid edilmez.
Muhakkak.
Onun için ben tarihi hayattan Üstad Hazretleri'nin bir gecesi bir gün nasıl geçine dair bir paragraf okumak suretiyle mevzumuza başlayalım.
İnşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Üstad çok hasta olur, çok vakitleri hastalık ve sıkıntıyla geçerdi. Pek az yer. O da bir parça çorba gibi mahdut şeylerdi. Geceleri, bir gece Bediüzzaman hayatı nasıl geçer? Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri, kaç sure olduğunu biz bilmiyoruz her gece. Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın münacat-ı meşhuresi olan Cehşevül Kebir namındaki münacatını her gece okur. Şah Geylani ve Şah Nakşibend gibi azim evliyanın münacat ve hisiplerini Salavat-ı Nuriye ve bilhassa Risale-i Nur'un menbaı olan Hizb-ı Nuriye'yi ve Ayat-ı Kur'aniye'nin lematı olan ve bir silsile tefekkür bulunan ve 29. lemada cem edilen hisp ve münacatlarını okur. Bunları tamam edince de yine Risale-i Nur'la meşgul olurdu. Gündüzleri ise daima Risale-i Nur'un mütealası ve tahsihiyle meşgul olur. Risale-i Nur hizmetini her şeye tercih eder. Risale-i Nur'a ait yetişecek acele bir iş zamanında diğer meşguliyetlerini bırakır, evvela o işi tamamlardı. Bu manada Kastamonu Laikası'nda şöyle bir paragraf var, onu da okumak isterim.
Buyurun efendim.
Aziz kardeşlerim, bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir keramet manevisi var. Şimdi beyan etmek zamanı geldi. 23 sene evvel eski Said yeni Said'e inkılap ettiği zaman tefekkür mesleğinde gittiği için tefekkürü saatin hayru min ibadeti sene. Sırrını aradım. Her bir iki senede o sır ya Arabi veya Türkçe bir risaleyi netice verip suret değiştiriyordu. Ve Arabi Katr Risalesinden ta Ayetül Kübra Risalesine kadar o hakikat devam edip suretler değiştirerek ta Hizbul Ekber-i Nuriye sureti daimisine girdi. 20 seneden beridir ki ne vakit sıkılsam, fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, bu hizmin bir kısmını mütefekkeren okumuşsam, o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. hatta bila istisna her gece. Sabaha yakın 4-5 saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin altısından birisini okumakla hiçbir eseri kalmadı, bin defa tekrar etmiştir. İşte Bediüzzaman'ın hayatı bu. Bir nokta da var. Orasını da okumak istiyorum. Ey hasta kardeşler! Siz gayet nafi, gayet faydalı, her derde deva. Öyle bir ilaç var mı dünyada? Her derde deva. Bir ilaç ödeyeceksin, bütün dertlere deva. Ama var. Ve hakiki lezzetli, hakiki lezzetli, kutsi bir tiryak isterseniz, imanınızı inkişaf ettiriniz. Elhamdülillah Müslümanlar amente iman etmişler. Fakat tam manasıyla nüfuz edememişler Kur'an'ın gerçeğine. Biz Kur'an'ın kapağını öpüyoruz, başımıza koyuyoruz, dediklerini yapmıyoruz. Burada bir hatıra anlatayım. Allah rahmet eylesin. Molla Hamit, Vanlı Molla Hamit. Üstada hizmet edenlerden, gençken hizmet edenlerden birisi. Molla Hamit, Molla Resul. Şimdi Üstad Hazretleri ömür boyunca sandalyede oturmamış. Namazda oturur gibi oturmuş. Öyle otura otura bir gün ayağında çıban çıkmış. Molla Resul yaşça üstattan biraz büyük, halim bir zat. Hem de biraz Celal abi gibi şakacılığı varmış. Bir akşam üzeri odun yakmış. Çorba yahut çay pişirecek. O esnada üstad çağırmış. Molla Resul hele bak gitmiş. Büyür Seyda demiş. Üstad o zaman üstada Seyda derlemiş. Efendi manasında. Üstad ayağını göstermiş. Ayağımda çıban çıktı. Belki bir merhem bulsan da bir yere sürsek belki iyileşir. O da biliyor ki hep böyle oturduğundan. Demiş Seyda biz de Allah'tan korkuyoruz ama senin ödün patlıyor demiş. Otur bakalım. Molla Resul. Kısa bir hayatta, kısa bir ömürde ebedi hayatı kazanmaya gelmişiz. Ben Allah'tan korkuyorum ki ayağımı uzatayım. Hakkı lakin iman bu arkadaş. Biz Allah'a iman ediyoruz. Allah bizi görüyor. Biz görmüyorden geliyoruz. Kur'an'ı başımıza öpüyoruz dediklerini yapmıyoruz. Bak, Uhud Risalesi'nde var. Bir mümin bir mümine darılsa. Kaç gün hakkı var? Hepiniz bilirsiniz.
3 gün.
3 gün. Hiç gördüğünü var mı? Darılmışlar 3 gün sonra barışmış. 3 gün, 3 hafta, 30 ay, 30 sene geçiyor barışmıyorlar. Kur'an diyor ki barış. Resulullah diyor ki barış. Nefsimiz diyor ki barışma. Bak biz nefsi dinliyoruz. Hakkı lakın imana sahip değiliz. Onun için Risale-i Nur işte hakkı lakın imana bizi götürüyor. Üstad Hazretleri'nin hayatı namazla başlamış, namazla bitmiş.
Bütün zamanlarını namaza göre bütün, planlı
nerede olsa olsun, nerede olsa olsun. Bak o kadar ki bir gün Afyon Mahkemesi'nde hakim soruyor, Üstad cevap veriyor. Soruyor, cevap veriyor. Üstad bakmış saatine ki namaz vakti girmiş. Hangi namaz olduğunu ben bilmiyorum. Hakim demiş ki efendim ben namaz kılacağım. Hakim de milayim bir adammış. Demiş hoca efendi az kaldı. Bitirelim şunu. Şunu bitirelim. Ondan sonra sen evine gidersin, kaza edersin. Ondan ben de evime giderim demiş. Mecburum ben namaz kılmaya. Allahu Ekber. Hadi istesen hapse at. Hatta bir gün rahmetli Zübeyir abi anlatıyor. İsparta'nın soğuk bir kış günü İsparta arabadan çıktık arabayla Emirdağ'a gidiyoruz. Gittik yaklaştık Emirdağ'a. 5 kilometre kaldı. Üstad demiş şoförü dur. Peki bir ihtiyacı var dedik diye. Baktık üstad seccadesini alıyor. Karnının içinde namaz kılacak. Dondurucu soğukta. Dedi ki üstadım biz 5 dakika sonra eve gideriz. Soba yakarız. Sıcak yerde namaz kılarsınız. Yok demiş burada gitti. Dur orada namaz kıl. 5 dakika ne var bizim için? O derece hassas. Hatta Zübeyir abi bazen der kardeşim bu müezzinler çok uzatıyorlar ezanı. Çabuk okur da hemen kılalım. Namazı bu kadar ehemmiyet verirdi. İbadeti böyleydi. Hatta Sungur Abi'den ben birkaç kere işitmiştim. Üstad diyor abdest alır. Ondan sonra namazı daha var biraz. Böyle derin derin bekler. Ay, merak ederdik. Üstad ne bekliyor? Ne böyle derin derin düşünüyor? Meğer diyor ezanı bekliyor. Beni çağırsın da hemen huzura gideyim diyor. Bu derece hassas namazda, niyazda.
Peki efendim Üstad Hazretleri bu kadar yoğun ibadet hayatı içerisinde uykuya zaman ayırabiliyorlar mıydı? Kaç saat uyurlardı mesela?
Onu Sungur Abi daha iyi bilirdi ama işte az uyur. Üstad yatsı kılar hemen yatarmış. Gece kalkarmış sabah kadar devam eder. Teheccüd namazı beraber. Bir ömür böyle. Şimdi ben eski kitapları okudum. 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazı kılan evliyalar var. 40 sene. Üstad 80 seneye çıkartmış. Şakası makası yok. Burada dedi ya, 1000 kere tekrar etmiş. Her gece 4-5 saat çalışıyorum. Usanç ve yorgunluk geliyorum. O evrada okuyorum. Hiçbir şey kalmıyor. Sabah kadar devam ediyor.
Evet. Evet. Üstad Hazretlerinin zamana yüklemiş olduğu anlam ve zamanı nasıl değerlendirdiğini, bir gününün 24 saatinin nasıl geçtiğini dinledik sizden. Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şey var. Malumunuz bugün de Bediüzzaman Hazretleri'nin Hakk'a yürüyüşünün 45. seneyi devriyesi.
Evet, bütün Risale'nin okuyan talebeler üstad diyor ki Risale'nin okuyun, gazete gibi okumayın. Anlayın, tatbik edin ve yükselin. Maddi manevi, mesele bu. Oku hiçbir şey anlamaz, olmaz. Oku, anla, tatbik et ve yaşa hayatında. Mesul ol. Dünya ve ahirette bahtiyar ol.
Evet. Çok teşekkür ederiz biz efendim. Ağzınıza sağlık. Eksik oldu. Evet sevgili dinleyiciler, İz Bırakanlar özel programındaki birlikteliğimiz devam ediyor. Stüdyo misafirimiz Bediüzzaman Hazretleri'nin kendileri hayattayken yanında ve yakınında bulunmuş yakın talebelerinden Mehmet Emin Birinci'ydi. Ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Sevgili dinleyiciler, Hakk'a yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde kendilerini rahmetle andığımız Bediüzzaman Hazretleri'ni anmaya, konuşmaya, anlamaya çalışıyoruz bu akşamki İz Bırakanlar özel programımızda. Mehmet Paksu hocamız da stüdyo misafirim. Hocam, ben size şunu sormak istiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir efendim? Neler söylersiniz?
Efendim şimdi benim haddimi aşan bir konu bu. Üstadı anlama ve anlatma diye bir mesele benim çok çok haddimin fevkinde bir olay. Çünkü onun talebesi olma gibi bir cehd ve gayret içerisinde olmam hasebiyle bu benim için büyük bir masariyettir. Onun eserlerine talebe olma. 30 küsür yıldır okumaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum. Hiçbir zaman anladığımı iddia edemem. Bu da yine benim edeb anlayışıma sığmaz. Şunu arz etmek istiyorum. Hazreti Üstad'ın 45. vefat yılı meselesini bundan 2 sene önce kendi programıma Üstad'ın hizmetkarlarından fedakar insan Mustafa Sungur abiyi davet ettiğimde dedim o zaman üstadın vefatının 43. yılıydı. Aynen bu ifadeyi söyledim. Hayır dedi. Hayır ben dedi inanmıyorum dedi. Üstad ölmemiştir dedi. O ölse hizmeti dururdu dedi. O davasının başında önünde devam ediyor demişti. Dolayısıyla Bediüzzaman gibi zatlar her ne kadar fani aleme veda etmiş olsalar da onlar hizmetleriyle, himmetleriyle, gayretleriyle
eserleriyle
ve eserleriyle bugün dünyanın yaklaşık 40 diline tercüme edilmiş. Neredeyse dünyada girmeyen ülke, girmeyen dil kalmamış. Böyle bir insan artık bir Türkiye sınırlarına sığacak bir durumda değil. Dünyanın bütün her tarafına ulaşması bakımından düşünce itibariyle her ne kadar biz böyle yorulmasak da asıl itibariyle üstad alemi olmuştur. Beynel alem olmuştur. Beynel miller uluslararası bir boyutta. Hatta uluslararası kelimesini belki bu fani dünyada sınırladığımız zaman haksızlık olur. Çünkü Risale-i Nur'un dersine gelenler sadece insanlar değil, cinler, ruhaniler, melekler, alem-i ervahın sakinleri de dinler diyor Risale-i Nur'da bu meselede. Çünkü onların da manevi gıdası. Bu açıdan alemi ve kevni kainat çapında bir o mesele. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın, Kur'an-ı Kerim'in asrımızın idrakına bir fehmidir, bir anlatımıdır, bir anlayışıdır diyor. Benim acizane anlamaya çalıştığım iki nokta var. Birincisi iman boyutu, öbürü sosyal içerikli. İman boyutunda Bediüzzaman kainat dilini konuşan bir insan. Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca dili değil. Bediüzzaman'ın konuştuğu dil kainat dili. Herkesin anlayabileceği dil. Herkesin konuşabileceği dil. Ve herkesin söyleyebileceği ve okuyabileceği bir dil. Çünkü Kur'an'ın tam bir tefsiri olduğundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim kainattan bahseder. Kur'an kainattan bahsettiği için de Bediüzzaman kainat dilini konuşturur. Özellikle Ayetül Kübra gibi, Meyve Risalesi gibi, hele hele Münacat gibi, üçüncü şu an Münacat gibi, Risale-i Nur'un bütününde bir kainat dili vardır. Her insana güneşten, aydan, yıldızlardan, çiçeklerden, böceklerden, denizden, karadan, inekten, sinekten bahsedersiniz. Herkes onu bilir ve dersiniz ki işte bunun bir yaratıcısı var. Bediüzzaman kainat dilini gündeme getirdiğinden dolayıdır ki o hiçbir zaman orijinalliğini kaybetmeyecek, gittikçe yayılacak ve Risale-i Nur'la tanışan insanlar bunun bir bahtiyarlık olduğunun farkına varacak. Ve bugün dünyada her dil ve her inanca mensup olan insanların da Risale-i Nur'dan çok hem çok ihtiyacı var. Bu iman boyut açısından önemli. İkinci bir boyut da Bediüzzaman'ın sosyal hayatı. Özellikle İslam aleminin, Müslümanların karşılaşmış oldukları en büyük problem iç karışıklıklar ve birlik beraberlik ruhunun tam olarak yerleşmemiş olması. Ve insanların birbirlerini anlama, kavrama, birbirleriyle barışık olma konusundaki eksikliklerini ve ne yapacağız, ne edeceğiz, bu asırda İslam'ı nasıl anlayacağız, nasıl tanıyacağız, nasıl yaşayacağız, nasıl anlatacağız? Burada büyük bir açmaz ve çıkmaz var. Bir takım dünyevi yöntemlerle bu mesele üzerine gidiliyor ve elde silah, dilde de sert bir üslup ve sanki İslam asan, kesen, vuran, kıran bir dinmiş gibi bir anlatım ve bunu da Batı çok güzel kullanıyor kendi çıkarları istikametinde. Bediüzzaman'ın getirmiş olduğu iki kelimelik bir hizmet düsturu, hizmet prensibi var. Bu da Bediüzzaman'ın mücedditliğinin hem iman noktasında hem de sosyal hayata getirmiş olduğu mücedditlik, yenilik getirdi. Yeniliği açısından önemli iki kelime, müsbet hareket. Yani İslam'a hizmetin bu asırda tek bir yolu vardı, müsbet hareket. Yani ne demek? Menfi hareket etmemek. Menfi hareket etmemek. Manevi tahribata karşı manevi Kur'an'ın elmas kılıncıyla müdafaa etmek. Biz müdafaa sadedinde bulunuyoruz. Elimizde diyor siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa ancak nura kafi gelir. Çünkü elinde siyaset topuzu olacak olsa nuru gösterip arkadan topuz gelecek diye insanlar korkar. Ama hep nuru her elimizde yani 100 tane elimizde olsa Kur'an'ın nur, hidayet, barış, kardeşlik, kuvvet ve sevgi, saygı esasına dayalı bir din olduğunu ifade ettiğimiz zaman buna müsbet harekettir. Müsbet hareket herkes sever. Yani gülümsemeyi, tebessüm etmeyi hangi insan, hatta bırakın insanları, hangi hayvan sevmez, anlamaz, bırakın onu hangi bitki anlamaz. Bitkiyle konuştuğunuz zaman da çiçek güzel açıyor, yaprağı gelişiyor ve kedilerle, evcil hayvanlarla insanların konuştuğunu görürsünüz. Neden anlıyor? Tatlı dilden. Ve en güzel dil, herkesin anlayacağı bir dil vardır. Bir kainat dili. İkincisi, herkesin anlayacağı bir dil vardır. Herkesin sevdiği bir dil vardır. Bu da tatlı dil. Kur'an'ın ve İslam'ın bu asırda yorumlanmasında Üstad Bediüzzaman getirmiş olduğu bu hakikati, bu asırda gerçekten önemli bir nokta olarak görmek lazım. Bugün Üstad'ın yakın talebelerinden Mustafa Sungur abiyle de kendi programımızda bugün saat 11 ile 12 arasındaki Moral Kuşağı programında 50 dakika kadar Sungur abi konuştu. Rahatsızdı. Allah şifa versin. Ama öyle bir heyecan, öyle bir atmosfer içerisine girdi ki ben sizi yordum abi dedim. 50 dakikadır sizi tutuyoruz. Hiç nefes de aldırmadım dedim. Hayır, ben yeni ısındım dedi. Şimdi bu insanların enerjisi bitmiyor. Ben dedim ki bu enerjiyi nereden alıyorsunuz? 60 yıldır hayatınızın neredeyse bütününü 17 yaşından itibaren 60 yıldır yaşı şu an 76 yaşında bu işin içerisindesiniz. Gittikçe enerjiniz artıyor. Bunu neye borçlusunuz? Diye bir soru sormam üzerine Risale-i Üstad'ı tanıdıktan sonra Üstad şunu demiş Sungur abiye. Ben git dünyadan ayrıldıktan sonra sen benim dilimi konuşacaksın anlamında. Yani benim bıraktığımı sen devam ettireceksin. Ki bu hizmet açısından. Ve onun için bu yaşına rağmen, rahatsızlığına rağmen yine Türkiye'nin her tarafını ziyaret eder. Dünyanın her tarafını ziyaret eder. Bitmez bir enerji. Her gün 2 defa, 3 defa sohbete, derse gider. Bu enerjik insanlar bu davanın hakikaten bütünüyle hak ve hakikat olduğunu ve bu asır insanının özellikle gençliğimizin Risale-i Nur'a muhtaç olduğunu ifade ederken şunu demişti. Risale-i Nur artık herkesindir. Belli bir grubun, belli bir cemaatin, belli bir ülkenin değil, artık o bütün insanlık dilidir. İnsanlığın ortak değeridir. Herkesin bunu tanıması lazım. Hatta şunu ifade etti. Dünyanın zaten sonu geldi. İnsanlar ne duruyor demişti.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Hemen dinleyicilerimize de hatırlatalım. Bugün üstadın yakın talebelerinden, hizmetkarlarından Mustafa Sungur abiyle yapmış olduğunuz program bu gece saat 02'den itibaren tekrar radyomuzda yayınlanacak. Tekrar yayınlanacak.
Ayrıca
bu program
internette de var değil mi?
Tabii dinleyicilerimiz www.moralfm.com sitesinden de dünyanın dört bir tarafından bu enfes ve doyumsuz sohbeti dinleyebilirler. Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 20.32'yi gösteriyor. İz Bırakanlar özel programında Bediüzzaman Hazretlerini anmaya, anlamaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir aramız olacak. Bu aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Sevgili Moral FM dinleyenleri, saatlerimiz 20.41'i gösteriyor. Bu akşam İz Bırakanlar özel programında sizlerle birlikteyiz ve Hakk'a yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anıyoruz İz Bırakanlar özel programımızda. Şimdi de programımıza yine hepinizin eserleriyle çok yakından tanıdığı değerli bir mütefekkirimizi, değerli bir yazarımızı Şule Yüksel Şenler hanımefendiye misafir edeceğiz. Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet. İz Bırakanlar özel programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar.
Teşekkür ediyorum.
Hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Önce sizin sıhhat durumunuzu öğrenmek istiyoruz. Nasıl oldunuz efendim? Afiyettesiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Hamdolsun. Oldukça, tamamen olmasa da şükürler olsun diyorum. Binlerce.
Rabbim acil şifalar
çok
versin.
Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Şule Hanım, bu akşam biz Hakk'a yürüyüşünün 45. seneyi devriyesinde,
evet,
Bediüzzaman Hazretlerini anıyor, Allah anlamaya razı çalışıyoruz.
Allah razı olsun.
Şimdi size de şu soruyu yöneltmek istiyorum.
Evet,
efendim
evet.
Bediüzzaman Hazretlerinin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Bu konuda sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz.
Evet, çok teşekkür ederim. Bunu ifade etmekten çok aciz bulunuyorum maalesef. Yani o kadar geniş ufuklu bir mevzu ki bu. Nasıl diyeyim? Bugüne kadar hakikaten böyle bu kadar geniş sata yayılacak, bu derece gönüllere hakim olacak bir şey, eser yazılmadı gibime geliyor.
Evet.
Bu mübalağasız söylüyorum. Çünkü hayatım kitaplar arasına geçti. her çeşit eseri okudum. İslam mevzularda tetkikatlarım oldu. Ama Risale-i Nur'ları okuyuncaya kadar tamamen boşa kürek çektiğimi anladım. Ancak onlardan sonra hayat bulduğumu hissettim. Bu şahsen bana ve aileme olduğu gibi Risale-i Nur'larla tanışan kim varsa zannediyorum hepsi için aynıdır durum.
Evet.
Bediüzzaman Hazretleri'nin, mübarek üstadımızın şahsiyetleri ise, o mümtaz şahsiyetleri ise yani nasıl söyleyeyim, bir örneği daha görülmemiş mücadelesi, o fazileti, o aşkı ve öyle bir hedef ittihaz etmiş ki hedefine varmak için her türlü çileye katlanan ve bu çileleri şey olarak bilen, kendisi için büyük bir nimet olarak kabul eden, çok eza cefa çekmiş, ömrü hapislerde geçmiş, böyle bir zatı hakikaten zata rastlamak tarihimizde çok ender olsa gerek. Yani hemen hemen görülmemiş diyebilirim. Bilhassa bu 20. asrın ve 21. asrın yani kurtarıcısı diyoruz ve hatta bu çok inşallah uzun zamanlara tekabül edebilecek bir hizmet ağı, bütün dünyayı saran, hani gönüllere inşirah veren, ya onu tanımadığıma, tanımadan geçen yıllarıma yanıyorum efendim.
Evet.
Yani ab-ı hayat gibi bir şey, bir iksir. Anlatılacak gibi değil. Bunu benim bugün naçiz kelamımdan cidden o mübarek şahsı, o mümtaz üstadı anlatmak mümkün değil. Yalnız benim şöyle küçük bir hatıram var.
Lütfen efendim, buyurunuz.
Konferanslarım sırasında, bundan aşağı yukarı 30 küsür sene evvel, konferanslarım sırasında Barla'ya da gittim ve üstadımızın, Bediüzzaman Hazretleri'nin Barla'da kaldığı ve eserlerinin pek çoğunu yazmış olduğu o ev ve o malum meşhur mübarek ağaç, orayı ziyaret ettim. Hatta çok rica ettim, mümkünse yalnız olarak o eve girmek istediğimi söyledim. Bana bunu sağladılar kardeşlerimiz, Allah razı olsun. Etrafımda bayağı bir kalabalık vardı ama ben yalnız olmak istedim. Ve inanır mısınız, o ahşap küçük kırık dökük eve girdiğimde, onun kaldığı odasında, onun balkonundan o ağaca bir tahta uzatıp da oradan ağaca çıkıp eserlerini yazdığı kısma böyle pencereden bakarken hıçkırıklarımı inanın tutamadım. Tutamadım. Ve ister istemez ağzımdan şu sözler döküldü. Yani seni tanıyamadık. Sağlığındayken kıymetini bilemedik dedim. O zaman gafletliydik ve hatta karşı çıkıyorduk. Birçok karşı çıkanlar gibi. Ama abimin bütün telkinatlarına rağmen muvaffak olamadı uzun bir zaman. Neden sonra Üstad Hazretleri'nin irtihalinden sonra biz de bu nurlu eserlere kavuştuk. Yani benim hidayetim onlarla oldu diyebilirim. Ve öyle istifade ettim ki anlatılır gibi değil. Hiçbir şey bu kadar güzel yetiştirici olamaz. Ruhlara bu derece nüfuz edemez. Yani onun hakkında ne söylense az. Şu anda ben de bunları ifade eden çok aciz bulunuyorum. Ama bana bu fırsatı tanıdığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. o mübarek zatın, ne bileyim, ayağının tozu olabilsek ve onun yolunda hakikaten inşallah son nefesimizi verebilsek.
İnşallah. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica çok güzel ederim. Şeyler teşekkür söylediniz.
Sağ olun. Bilmiyorum, orada belki konuşanların çoğu, ben moral burası bizim taraf çekmiyor, moral efemi frekansımız tutmuyor.
Haluk İmamoğlu beyefendi ve Mehmet Paksa hocamız da şu an bizlerle birlikteler öyle, ve sizleri dinliyorlar efendim.
Öyle mi efendim? Lütfen çok selam ve hürmetlerimi söyleyin. Biraz evvel Fırıncı Bey ile Mehmet...
Birinci.
Mehmet Fırıncı şey yani Mehmet Gülen Bey.
Evet, Güleç. Mehmet
Güleç Bey.
Evet.
Onunla beraberdik.
Ha, evet, biraz sonra programımıza katılacak inşallah.
Evet, katılacak yoldadır. Çünkü evet, beni evet. Doktora götürmüştü. Evet. O da oraya geliyor. Evet. Bu güzel günde acize hatırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Onu çok geç tanıdım ama ömrümün sonuna kadar da onunla hemhal olmak şerefine nail oldum, çok şükür.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Evet, ağzınıza gönlünüze evet, sağlık. Tekrardan acil şifalar olsun. Diliyoruz sizlere.
Hürmetler ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Sağ olun.
Aleyküm selam. Evet sevgili dinleyiciler, İz Bırakanlar özel programımızda Şule Yüksel Şenler hanımefendi misafirimizdi ve kendileri çok güzel şeyler söylediler. O samimi duygularla hatıralarını paylaştılar bizlerle, bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve Haluk İmamoğlu beyefendiyle sohbetimize, programımıza devam ediyoruz. Efendim bu akşam ortak bir soru belirledik dedik. Şimdi bu soruyu size de yönelteceğim. Ancak öncesinde şu an sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Sevgili dinleyenler, sizler de Bediüzzaman Hazretlerini andığımız bu program vesilesiyle sormak istediğiniz sorular varsa ya da bizim yönelttiğimiz soruya dair verdiğiniz bir cevabı birkaç kelimeyle özetlemek isterseniz bizlere 0542 441 38 38 0542 441 38 38 numaralı kısa mesaj hattımızdan ulaşabilirsiniz. Programımızın sonlarına doğru sizlerden gelen bu mesajlara da programımız içerisinde olmak üzere yer vereceğiz. Evet Haluk Bey, sizce efendim Bediüzzaman Hazretlerinin dinimiz İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Siz bu anlamda neler söyler, hangi düşünceleri serdedersiniz?
Evet, sevgili dinleyicilerimizle, değerli dinleyicilerimizle hayırlı, güzel bir gün, bir akşam dileyerek programa başlamak istiyorum. Tabii Mehmet Paksa hocam gibi değerli alim bir zatın, Şule Yüksel hanımefendi gibi çok değerli ilim ve tefekkür insanlarının sözlerine başlarken Selahattin Bey, siz bize bu soruyu soruyorsunuz ama biz bu sorunun cevabını vermekten aciziz, bizim haddimiz değil ki dedikleri bir meseleye ben hemen hemen hiçbir şekliyle cevap vermemem lazım ve o cümlelerle başlıyorum ben de. Gerçekten haddimizi çok aşan bir cevabı olan bir soru. Sadece naçizane şunları ifade etmek istiyorum ben. Bugün Allah'a şükür yayını yapmakla ve bu yayının hizmetinde bulunmakla şeref duyduğumuz bu radyo ki insanların kalplerine Allah sevgisini, peygamber sevgisini, birbirlerine karşı İslam'ın gerçek güzellikleriyle davranma alışkanlığını vermeyi ilke edinmiş, şiar edinmiş bir radyo. Eğer bu ilkeleri benimseyerse ve bu ilkelerden dolayı ayaktaysa bu Bediüzzaman Hazretlerinin açmış olduğu çığırın bir neticesidir. Evvela bu noktayı tebarüz ettirmem, ortaya yere koymam gerekiyor. İkincisi, bugün eğer kalplerimiz, ruhlarımız fenden ve felsefeden gelen, materyalizmden gelen bir takım kirlerden, pek çok kirlerden bir takım değil, arındırılmışsa ve biz Kur'an'ımızın bize anlattığı Allah'ımızı daha iyi anlıyor, daha iyi tanıyorsak, Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i daha iyi, onun güceliğini, nebiliğini, resullüğünü daha iyi idrak edebiliyorsak, bu Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı açılımlar ve yorumlarla olabilmiştir bu zamanda. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri biz dediğimiz zaman hani programı açarken diyorsunuz ya hak dostları diye.
Evet.
Biz bu programda iz bırakanlar programında hep hak dostlarını andık, anlamaya çaştık. Birkaçının ismini söyleyecek olsak
Mahmut Sami Efendi,
Mahmut Sami Ali Efendi de Ali Ulvi kurucu, Gönelli Mehmet Efendi vesaire ve rahmeti rahmana kavuşmuş pek çok büyükler. Bunlar hep bu ümmetin fertlerini hakka ulaştırmaya çalışan insanlar. İşte Bediüzzaman Hazretleri burada biraz evvel Paks Hocam'ın gayet mükemmel bir şekilde ifade ettiği gibi kainat dilini ona ben biraz da şöyle ifade kainatçayı konuşturarak bize Rabbimizi tanıtmıştır ve Peygamber Efendimiz'i tanıtmıştır. Bu benim şahsi hayatım açısından çok çok çok büyük bir kazançtır. Bu kazancın herkes için ne kadar önemli olduğunu zaten işte biraz evvel Şule Hanım söyledi. Burada Paks Hocam söyledi. Bu programa biraz sonra katılacak olan pek çok kişi de söyleyecek. Bir, bu tarafını çok önemsiyorum. İkincisi de bizim neslimiz özellikle yaşı 50'nin üzerinde olanlar çok daha iyi bilecekler. Türkiye ve İslam alemi çok yoğun bir materyalizm taarruzu altında oldu. Yani dine ve imana laboratuvardan gelen bir pozitivist düşünceyle hücum edildi. Hatta öyle ki 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken Avrupa'da şu ilan edildi. Dinin sonu, din bitti artık diye bir olay çıkardılar. Avrupa böyle son üretmeye meraklıdır. Dinin sonu, ideolojilerin sonu, şimdi tarihin sonu tabirleri vardır onların. Ama her sonunu dediklerinde yeni bir şey başlar ortaya yere. Nitekim ondan sonra bakın dünyada bugün modernizmin bu kadar geliştiği, iletişim araçlarının bu kadar olduğu bir dünyada dinin yeniden yükselmesi hadisesiyle karşı karşıyayız. İşte bu yeniden yükselme ivmesinin altında dinin ortaya yere çıkan müsbet ilimler çerçevesinde yeniden yorumlanması ve o bilimlerin dine karşı olmadığı manasındaki yorumların ortaya yere çıkması çok bir ehemmiyetli bir rol oynamıştır ve bu yorumu da biraz evvelki ifade ettiğim çerçevede kainatçayı konuşarak, kainat dilini konuşarak Bediüzzaman Hazretleri çok mükemmel bir şekilde yapmıştır hakikaten. Onun için materyalizmin, dinsizliğin veya pozitivist düşüncelerin dine karşı yaptıkları akınlar, hücumlar diyebilirim ki bu asırda Risale-i Nur dalga kıranının önünde diz çökmüşlerdir. Ve bu diz çöküşün sonucunda Risale-i Nur Kur'an'ın bayraktarlığını, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti olmanın şerefli bayraktarlığını bütün dünyada yaşayan, yürüten bir ehemmiyetli bir misyonu bir ifa eder bir eser haline gelmiştir. Tabii son olarak da şunu da ifade etmek istiyorum. Belki tarih boyunca da bakıldığı zaman şahsiyetini tamamen orta yerden kaldıran, bu kadar büyük bir davaya imza atıp da şahsiyetini tamamen orta yerden kaldıran, ben Kur'an'ın bir dellalıyım, ben bir üzüm salkımlarını veren ağacın bir kurucuk çubuğuyum benzetmesini yaparak kendini çok büyük bir fanilik mertebesine koyan Bediüzzaman Hazretleri, çünkü hep Kur'an'ın delalı olma vasfını ön plana çıkarmıştır. Bunlardan dolayı beşeriyete pek çok Kur'ani değerler getirmiştir hakikaten. Bunları programın ilerleyen safhalarında değerli büyüklerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız inşallah açıklayacaklardır. Ben bu güzide ortamda bu kadarla iktifa etmek istiyorum. Ve inşallah bütün hatamıza, bütün kusurumuza rağmen şu yüzsüzlüğü de yapmak istiyorum. Şefaat dileniyoruz.
Evet, biz de şefaat dileniyoruz. Hakkı Yürüyüşü'nün 45. seneyi devresinde rahmetle andığımız Gönüller Fatihi Büyük Üstad'dan ve Haluk İmamoğlu Beyefendi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Programımız boyunca da ne bizlerle birlikte olacaklar. Sevgili dinleyiciler,
Siz değerli dinleyenlerimizin mesajlarını da bekliyoruz. Bu akşam bu özel programımıza 542-441-38-38 kısa mesaj hattımız. Hem programımıza ilişkin hem Bediüzzaman Hazretlerine dair bizlerle paylaşacak mesajlarınız. Hem de sorulan soruya vereceğiniz cevap olabilir. Soracağınız sorular olabilir. Onları 542-441-38-38'e yazıp gönderebilirsiniz. Ben hemen ilerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak misafirlerimizin isimlerini bir kez daha zikretmek istiyorum sizlere. Az sonra değerli büyüğümüz Mehmet Nuri Güleç Beyefendi, Fırıncı abi bizlerle birlikte olacaklar. Safa Mürsel Beyefendi stüdyomuzda olacaklar. Yine ilerleyen dakikalarda Yeni Şafak Gazetesi başyazarı Ahmet Taş Getiren Bey, Sabah Gazetesi yazarlarından Emre Aköz, hepinizin yakından tanıdığı değerli bir yazar Sayın Halit Ertuğrul, Profesör Doktor Sayın Faris Kaya ve Metin Karabaşoğlu Beyefendi de İz Bırakanlar özel programında bizlerle birlikte olacaklar. Şimdi güzel bir esere kulak veriyoruz. Ardından kısa bir aramız var. Sonrasında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Moral FM'de İz Bırakanlar özel programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Bu akşam Hakka Yürüyüşlerinin 45. seneyi devriyesinde Bediüzzaman Hazretlerini anıyor, anlamaya çalışıyoruz İz Bırakanlar özel programımızda. Ve stüdyomuza yeni misafirlerimiz, değerli konuklarımız geldi. Önce Üstad Hazretlerinin hayattayken çok yanlarında, yakınlarında ve hizmetlerinde bulunmuş Fırıncı abi olarak tanıdığımız Sayın Mehmet Nuri Güleç Beyefendi. Efendim hoş geldiniz. Hoş Safa geldiniz. Ve avukat Safa Mürsel Bey, siz Moral FM dinleyicilerinin yine yakından tanıdığı Panorama programından dinlediği bir isim. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş buldum.
Fırıncı abi, programımıza sizinle devam etmek istiyoruz efendim. Saat 20'den bu yana biz bu akşam Bediüzzaman Hazretlerinin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler nelerdir? Bu sorunun cevabını arıyoruz programımıza katılan değerli misafirlerimizle beraber. Siz Üstad Hazretlerinin çok yanında, yakınında bulundunuz. Bu bakımdan sizin söyleyecekleriniz bizim için ayrıca önemli. Siz böyle bir soruya nasıl cevap verirsiniz efendim?
Yani öyle öyle bir sual ki o da hakikaten çok şumullü hakikaten öyle bir şey seçmişsiniz. Evvela tebrik edeyim.
Teşekkür ederim.
Yani bu programı, bu şeyi hakikaten böyle büyüklerimizi, hususen Bediüzzaman Hazretlerini böyle anma şeyleri olarak hatırlama, hep bütün büyüklerimiz için de yapıyorsunuz, Allah razı olsun onunla. Bu noktada tabii Üstad Hazretleri, ben öyle diyeceğim, kusura bakmayın, resmi ifade kullanmayacağım. Üstad Hazretleri hakikaten yani bu işte doğumu 1876, daha çocukluk yıllarından itibaren yeni bir düşüncenin çırpınışları içinde olmuş. İslam'ı yeni tahlil, yeni anlama şeylerinde belki de yeni değil de en eski, yani asr-ı saadet gibi düşünebilme ona. Yoksa yeni bir şey katma manasında değil. Çünkü sonradan çok şeyler perdelenmiş. O bakımdan hakikaten çok harika şeyler getirmiş. Kendisinin yaratılıştan gelen kabiliyetiyle. Ayrıca İhsan-ı İlahiye mazhar oluşuyla, bilhassa 1918'den sonraki kendisinin ifadeleri Sarıyer'de, ki elhamdülillah o evi de aldık da ona yeni Said'in, eski Said'in yeni Said'e inkılap ettiği oda burası, Selahattin dediği oda ona. Netice hakikaten çok farklı şeyler getiriyor Müslümanların rahatlaması için. Bir defa insanın ferdini ele aldığımız zaman imanı esas alıyor. İman insan için hakikaten mükemmel bir iman, tahkiki iman, yani o üsaseri taklidi ve taklidi, tahkiki iman şeyini işler daima şeylerde, eserlerde.
hakiki bir imana sahip olan insan hem huzurlu, hem etrafına huzur veren, hem seven hem sevilen, böyle fevkalade bir şeye malik oluyor yani. Ve bu aynı imanı elde etmeden olan insanla elde ettikten sonra olan insanları gördük. 50-60 senedir şeyimizde, 55 senedir. Ben 56 sene oldu Risale-i aşağı yukarı bulalı. 56. senenin içindeyiz. Dolayısıyla bunları gördük. O yani Üstad bir yerde diyor Lemaat'ta. Eğer delil istersen neydi? İmandan evvel Ömer neydi? İslam'dan sonra Ömer diye yani İslam'dan evvel Ömer gayet katı kalpli ve kendi kızını toprağa gömecek şekilde bir vahşetli kalbiye sahip. Ondan sonra da nasıl bir şefkat-ı rahimane içinde böyle fevkalade bir iman şeyi insana sunuyor Bediüzzaman Hazretleri. Bunu böyle kimselerden pek çok gördük, yaşadık. Ben iki gün evvel Kıbrıs'taydım.
Evet.
Onlardan bir tanesiyle uzun konuştuk. İngiltere'den Kıbrıs'a tekrar dönmüş Kıbrıslı. Ona uzun hayatını anlattı. Hakikaten birinci kısım öyle hicranlı, ikinci kısım o kadar saadetli. Yani onu tafsile gitsem şimdi zaman beni susturursunuz, onun için ben susuyorum. Netice imanın yani ben şu noktayı şey diyeceğim. İmanlı bir insan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda her an hazır ve nazır olduğunun idrakında olduğundan onlar yani onun rızasının dışında bir hareket yapmayı düşünmesi mümkün değil. Çünkü devamlı onu şeyden ve Rabbini sevdiğinden onu incitmek istemez. Evet. Yani insan yani takvada bir bu tarafta var. Yani takva Allah'tan korkmak ama nasıl bir korkmak? Onu çok sevdiğinden ona karşı bir incitecek bir harekette bulunmaktan iştinab eder, çekinir yani. Onu seviyor çünkü ondan. Tabii onun celalinden de korkar insan. Elbette ki ondan. Celaline müsadif olmayalım inşallah. Elhasıl tahkik-i iman böyle çok yani her yerde, her anda hazır nazır olan Zat-ı Zülcelal'in huzurunda olduğunun idrakinde olan bir insan hiçbir şeyi incitmek istemez. Hepsine şefkatle bakar.
Yaratılanı sever,
yaratandan ötürü. Evet efendim. Yani bu iman meselesi bu hususta şey. Diğer taraftan iman derken bazıları bir yani evet Allah var. Çünkü inkar edilecek tarafı yok çünkü. Bu yani bir iğne ustasız olmaz şeysiyle mefhumuyla onu elbette ki inkarı mümkün değil. Ama iman öyle sadece onu kabul ettim demekle olmuyor ki ona göre. Onun emirlerine göre hareket etmek. Günah ise tövbe etmek. İstiğfar etmek. Ondan ne bileyim olabilir beşerdir insan günah eder. Dolayısıyla onun rızasını kazanacak şekilde hareket etmek şeyindedir ki imanın artık pek çok mertebeleri var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebeleri her birisi ayrı ayrı mertebelerde. Dolayısıyla iman yani Bediüzzaman o noktadan iman demiş ama her şeyi yani sosyologların yapacakları bütün cemiyet ıslahlarını onda bulmuş. Çünkü ahiret imanı var orada hesap verecek var. Verme düşüncesi var. Öyleyse yani cemiyetin o noktadan ıslahını temin etmek gayet kolay. İmanla olunca. Ama bu bütün de şey değil. Yani Allah'a iman ettim deyip düşünmemek değil. Neden? Niçin? Elbette ki düşünmek. Yani onun için Bediüzzaman Hazretleri felsefenin yani Kur'an'a karşı olmayan kısmıyla şey diyor, o diyor Kur'an'la barışıktır. Ondan yani neden buradayım? Beni buraya kim getirdi? Buradan sonra nereye gideceğim? Benim burada vazifem nedir? Bunların suallerini sormakla da mükelleftir insan yani. Dolayısıyla yani şeyin bu sualleri soran ve bunlara cevap arayan, mesela ahiret var mıdır yok mudur şeyinde üstad çok veciz bir şekilde insanın midesindeki şeylere, yiyecek şeylere, taamlara tabir ediyor. İhtiyacın duygunun şeyi onların varlığına, midenin acıkması taamların varlığına, ebedi yaşamak hissi de ebedi saadetin varlığına şahittir diyor. Bu kadar ki hiç kimse yaşamak istemiyor, ölmek istemiyor, ebedi yaşamak istiyor. Öyleyse yani onu Kant da söylemiş. Ta 60 sene evvel takvim yaprağında okudum, hiç unutmadım. Ona benim içimde öyle hisler var ki ona bu dünyada onu tatmin edecek şey göremiyorum. Ona öyleyse ya bu hisler olmamalı ya bunlara cevap veren bir yer olmalı diyor. Onlar yani üstad da midesinden şey diyor, o da böyle içindeki duygulardan, o ayrıca onu da söylüyor yani ebedi yaşama duygusunun da yani bunun gibi binlerce misal veriyor diyebilirim yani hakikaten. Dolayısıyla gerçi İbn Sina demiş haşır naklidir yani semavi kitaplarda bahsedilir. Akılla bu yola gidilmez demiş ama Üstad Hazretleri yani her cümlesi akılla ahiretin ispatına dair 10. söz, 29. söz o kadar harika ispatlar ki insan şey diyor. Neyse birdenbire sözü aldık ve yola devam ediyoruz, kusura bakmayın. Size kesmemek için gayret ediyorsunuz ama neresinden istiyorsanız makaslayın.
Son birkaç dakikanız efendim, buyurun biz sizi büyük bir keyifle dinliyoruz.
Evet yani diğer taraftan üstad istikbali görmede çok enteresan şeyler var. Mesela bu asrın başında yapılan şeyler, inkılaplar, ihtilaller, şunlar bunlar hususunda diyor ki kainatta yeni bir çığır açan, kanunu fıtrata muvafık hareket etmezse bütün hayırlı işlerde muvaffak olamaz. Bütün harekatı şer ve tahrip hükmüne geçer. İşte komünizm. Ne yaptı? Mahvetti. Milyonlarca insan da öldü. Sosyalizm yani şey, nasyonal sosyalizm, o da öyle yaptı yani. Mussolini veya Hitler ondan sonra. Bizde de hala üstad diyor, efendiler ben sizinle uğraşmıyorum. Ben 50-60 sene sonra gelecek gençlikle uğraşıyorum. Elbette o zaman siz toprak oluyorsunuz. Ben sizinle uğraşmak yok. 50-60 sene sonra %80 nefs-i emmareye tabi olan bir gençlik geçirirse o zaman hiçbir şeyle idare edemezsiniz diyor. Onu. Şu anda karşı karşıyayız. Yok kapkaçlar, bilmem neler, şunlar, bun. Her adamın başına bir polis dikeceksin. Onu. Adamın cep telefonunu almak için öldürüyor. Trenden atıyor. Yani ne biçim iş ondan sonra. Böyle vahşet görmedik ondan sonra. Elhasıl yani bütün yapılan o şeyler şer ve tahrip hükmüne geçti. Şimdi yapanlar da hala bilemiyor. Şikayet ediyorlar bu hallerden ama tedavisinin ne olduğuna dair çok akıllı zannettiğimiz o zavallılar, ben öyle diyeceğim kusura bakmasınlar, hepsi ondan sonra böyle şey içindeler, büyük bir bunalım içindeler. Ona yani Allah akıl fikir versin diyeceğim, başka ne diyeyim. Ona bizim Bediüzzaman Hazretlerinin idarecilere ait de şeyi şöyleydi. Bir siyasi bir şahsiyete söylemek mecburiyetinde kaldığım için söylüyorum ona. Siyasal İslam sen oradan kalk ben oraya oturacağım düzgün yapacağım der. Bediüzzaman ise sen orada otur. Ona şu şekilde yaparsan hem senin için hem dünyanın için hem ahiret için hayırlı olur. Ama sen gene orada otur. Ama bunları sen böyle güzel yap der.
Evet.
Ondan sonra bunlar tabii çok farklı şeyler. Ya bunun gibi yüzlerce güzel şeyleri var. Mesela ehli kitapla nasıl muamele edeceğiz? Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Üstad onların Yani ehli kitabın nasıl muamele edileceği hususunda zaten şeriatı İslamiye'de var bunlar yani. Bunları gayet güzel bize şey etmiş. Avrupa ikidir diyor. Birisi dinsizliği neşreden Avrupa, diğeri sevilik dininden aldığı feyizle ona beşere hizmet eden Avrupa. Bunlar biz şimdi ne yapıyoruz? Avrupa deyince toptan küfür milleti vahidedir. El küfrü milletin vahide.
Evet.
Yani bunlar şey değil. Çok akıllı işler değil. Yani biz Müslümanlar çok akıllı olmak durumundayız.
Doğru.
Bediüzzaman Hazretleri hepsinin reçetesini koymuş. Ona herkes okusun. Ona çok pahalı değil. İstiyorlarsa parasız da veririz.
Peki efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, gönlünüze evet. Sağlık. Çok güzel anlattınız ve sorumuza harika bir cevap verdiniz. Sevgili dinleyiciler, Moral FM'de İz Bırakanlar özel programında sizlerle olan birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi yine stüdyomuzdaki bir diğer misafirimize, avukat Sayın Safa Mürsel Beyefendi'ye döneceğim ve aynı soruyu Safa Bey'e de yönelteceğim. Bakalım Safa Mürsel Beyefendi, Bediüzzaman Hazretleri'nin İslam'ın anlaşılmasında ve yeniden yorumlanmasında getirdiği yenilikler, kazandırdığı zenginlikler konusunda neler söyleyecekler bize? Efendim düşüncelerinizi merak ediyor, öğrenmek istiyoruz. Buyurunuz.
Efendim öncelikle teşekkür ediyorum. Merhum Bediüzzaman'ın 45. vefat yıl dönümü vesilesiyle ona rahmetler diliyorum. Bu vesileyle bir arada olmaktan gerçekten çok bahtiyarım. Böyle bir zatı konuşmanın bile önemli bir mazhariyet olduğuna inanıyorum. Şüphesiz Bediüzzaman'ı değerlendirmek gerçekten kısa zamanın işi değil. Çok yönlü ve çok boyutlu bir kişiliği kısaca hülasa etmek elbette zor. Fakat bazı satır başlarıyla Bediüzzaman'ın düşünce dünyasını özetlemenin mümkün olduğuna inanıyorum. Bediüzzaman öncelikle ne yaptı dendiği zaman İslam dünyasının içinde bulunduğu ve kökleri bin yıllar öncesine dayanan bir düşünce krizinin aşılmasında önemli bir ufuk açtı. Bediüzzaman'ın 20. yüzyılda İslam düşüncesini yeniden inşa etme noktasında getirdiği açılım gerçekten çok kendine özgü ve orijinal bir açılımdır. Ve Bediüzzaman'ı çok iddialı söylüyorum. Doğulu ve batılı ilim adamlarından ayıran, düşünürlerden ayıran farkı, düşündüklerini hayata geçiren bir ekol oluşturmasıdır. Yani düşündüklerini hayata geçirmede bir ekol oluşturdu. Bakınız yarım asra yakın vefatından sonra biz hala onu anmak ve düşüncelerini insanlığa ulaştırmak ihtiyacından bahsediyoruz. Bu ihtiyaç varsa Bediüzzaman dününde, bugününde ve yarınında gündemini elbette işgal edecektir. Bu noktada şunları söylemek istiyorum. Yani ele aldığı konular ve gerçekten geleceğe yönelik olarak gündem teşkil eden konulardı. Kendi telif ettiği, eserlerini telif ettiği dönemde ucunu göstermiş konulardı. Bugün bütün ciddiyet ve ağırlığıyla insanlığın gündemindedir ve gelecek için de endişe sebebi olmaya devam ediyor. Nedir bunlar? Bediüzzaman'ın aşılmasını gerekli gördüğü ve aşılması noktasında açılımlar getirdiği temel paradigmaları birkaç noktada toplamak mümkün. Öncelikle tevhiddeki krizin aşılmasında önemli bir yenilik hizmet yaptı. Eserleriyle insanların tevhiddeki bunalımını aşmaya önemli bir kaynaklık ve dayanak yaptı, oldu. Ve bu konuda önemli çözümler getirdi. Bilimle dinin çatışmasını bir çatışma konusu olmaktan çıkardı. Ve bugün bakınız 21. yüzyılın içindeyiz. Pozitif ilim düne kadar dine ve ilahiyata ilgisizken artık bundan sonra bir Allah'ın varlığını kabul etmek mecburiyetini ve zaruretini duyar noktaya gelmiştir. Bediüzzaman bir asır önce ilmin Allahsız olamayacağını, Allah'tan ayrı düşünülemeyeceğini, bilimin Allah'ın isimlerinin eseri ve tezahürü olduğunu çok mükemmel analizlerle ifade etti. Dolayısıyla tevhiddeki krizin aşılmasında Bediüzzaman'ın çağımız insanlığına yaptığı hizmet gerçekten önemlidir. Bir ayrı hizmeti, medeniyetler arası krizin aşılmasında önemli açılımlar getirdi. Yani insanlığın nazarlarını çatışmaya odaklayan eğilimleri bir tarafa bırakarak, insanların farklı kültürler ve medeniyetlere mensup olsalar da barış içinde yaşamayı bilmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini eserlerinde çok net bir şekilde vurguladı. Ve herhalde bugün insanlığın bundan daha büyük bir ihtiyacı, acil bir ihtiyacı yok. Bir diğer nokta, sosyal sınıflar arasındaki çatışma krizinin aşılmasında da önemli ölçüler getirdi, görüşler getirdi. Toplumsal mutabakatın, sosyal ve siyasal dengelerin oluşmasında neler yapılması gerektiğine ilişkin çağın çok önemli, hakikaten bütün uluslararası ilişkilerini hercümerc etmiş, iki dünya savaşına sebep olmuş gerilimleri nasıl aşabileceğimiz konusunda öngörülerde bulundu. Bunların toplumların yoksulluklarla, yolsuzluklarla bugün ne hale geldiğini hepimiz içinde yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşlar, insanlığı tehdit eden ciddi tehlikeler olarak bugün yolsuzlukları ve yoksulluğu gösteriyorlar. Dünyanın çoğu yerinde insanlar bir lokma ekmeğe, bir yudum temiz suya muhtaç. Bu insanlığın problemleridir. Ve Bediüzzaman'ın bunları dikkate çekerek gündeme getirmiş olmasının 100 yıllık, 80 yıllık bir mazisi var. Ve bunların üstesinden gelinmesi gerektiğine ilişkin şiddetli ikazları var. Sonra bireysel ve kitlesel şiddetin, terörün aşılması noktasında da önemli açılımlar getirdi. Terörün kesinlikle tasvip edilemeyeceğini, hele hele İslam inancıyla terörü bir arada düşünme mümkün olmadığını çok net ifadelerle mesafe koydu ve bunun referanslarını Kur'an'dan, hadislerden getirerek şiddetin hiçbir meşruluk ve mazeret sebebi olamayacağına ilişkin açılımlar getirdi. Ve bunlar yapılırken hepsinde temel referans kaynağı Kur'an'dı. Dolayısıyla ben İslam'ın küllenmiş düşünce potansiyeli üzerindeki o külleri temizlemek için saykal vuruyorum diyor. Yani ben İslam düşüncesini yeniden parlatmak için cila vurdum. Ve gerçekten eserlerinin gördüğü ilgi o cilanın hakkıyla vurulduğunu ve bütün insanların o fikirleri görmek ve tanımak noktasında bir tecessüslerinin uyandığını görüyoruz. Ve bugün Risale-i Nur lokal bir hareket değildir. Global bir harekettir. Çünkü muhatabı insandır ve insan fıtratıdır. İnanma ihtiyacı duyan dünyanın neresinde olursa olsun insanlar Risale-i Nur'un tevhid dersini almak zorundadır. Ve tanıdıkları ölçüde de Risale-i Nur'la bu ilgiyi zaten kuruyorlar. Ve Bediüzzaman'ın bir farklı bir noktayı bundan sonra temas edeceğim. Özellikle bunun ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Risale-i Nur hizmeti Bediüzzaman'ın sağlığından bu yana mütevazi hizmetlerini belli formüller içinde yapa geldi.
Evet.
Ve bugün toplum kesimlerine odaklaşmış yoğun Risale-i Nur tanıtım hizmetleri gerçekten fevkalade göz kamaştırıcı bir şekilde yapılıyor. Ama ne kadar yapılırsa yapılsın dünya 6 milyar. Bunun içinde yaptıklarınız ne kadar da çok olsa insanların hepsine yetişmek gibi bir amacınız yanında yapılanlar yetersiz kalıyor. Bunun için işin bir tarafı bu, kitlelere yönelik tanıtım. Fakat ağırlık verilmesi gereken konu aydınların bu konudaki ilgisinin sağlanmasıdır. Entelektüeller gerçekten İslam'ın çağdaş yorumunu, insani yorumunu ve bugünün problemlerine çözüm olabilecek açılımlarını yeterince bilmiyorlar. Ön yargılarının prangalarına mahkumlar. O bakımdan Risale-i Nur'un aydınlar tarafından da tanınmasını sağlayacak çok zaruri çalışmalara, yeterli, kifayetli çalışmalara ihtiyaç var. Toplumların yönlendirilmesinde aydınların rolü çok büyük. Onun için onların ellerine sağlıklı ölçüler, bilgiler vererek onların da toplumu yönlendirmesinde Risale-i Nur'dan istifadelerini sağlayıcı çok yoğun bir çalışmanın yapılması lazım. Bediüzzaman'ın 45. vefat yıl dönümünde biraz da mesaimizi buralara yönlendirmek gereğine eğer inanabilirsek, gerçekten Risale-i Nur çalışmalarının hakkını veren yeni açılımlara açık hale geliriz ki herhalde Risale-i Nur'un bizden beklediği en önemli hizmet de budur.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ufuk açıcı bir cevap verdiniz siz de. Sevgili dinleyiciler, programımızın 3. bölümünü geride bıraktık. Programımızın bu bölümünde Üstad Hazretleri'nin yakın talebelerinden, hizmetkarlarından Fırıncı abi ve avukat Sayın Safa Mürsel beyefendi bizlerle birlikte oldular. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından sizlerle olan birlikteliğimiz devam edecek. Bu İz Bırakanlar özel programında ilerleyen dakikalarda ise Yeni Şafak gazetesi başyazarı ve Altınoluk dergisi yazı işleri müdürü Sayın Ahmet Taş getiren, Sabah gazetesi yazarlarından Sayın Emre Aköz, değerli yazar, mütefekkir Halit Ertuğrul beyefendi, genç bir yazar Metin Karabaşoğlu ve Profesör Doktor Sayın Faris Kaya bizlerle beraber olacaklar. Bu arada siz sevgili dinleyicilerimiz de programımıza gönderdiğiniz mesajlarla katılabiliyorsunuz. Kısa mesaj attığımız 0542-441-38-38. Şu ana kadar Van'dan Sakarya'ya ülkemizin dört bir yanından dinleyicilerimiz mesajlar göndermeye devam ediyorlar. Kısa bir aradan sonra İz Bırakanlar özelde tekrar sizlerle birlikte olacağız.